Kitabın adı Fidye. Yazarı Osman Aysu. 7. ayrım. Kamyonetin arka kapısı hafif aralık bırakılmıştı. Şoför mahallindeki Ökeş, 7.55'te arabanın motorunu çalıştırmış, arkadaşlarının dönmesini bekliyordu. Onların kamyonete binmelerini bekledi. Arka kapının gürültüyle kapandığını duyar duymaz da aracı vitese taktı ve gazladı. Adanalı da heyecanlıydı. Bu, onun için boyunu ve çapını aşan bir işti. Ömründe ilk defa bir çocuk kaçırma olayına bulaşıyordu. Gerginliği normal sayılırdı. Ama sokağın başında onları kaçırdıkları çocukla görünce rahatlamıştı biraz. Hasan aklını karıştırmakla beraber Sedat'a hala güveniyordu o. Bunca şöhreti boşuna değildi. İşi iyi planlayıp kendini sağlam kazığa bağlamasa asla böyle bir teşebbüse girişmezdi. Ruhundaki gerginlik ve korku yerini sevince ve kazanacağı paranın hayaline terk etti. Neden sonra olay yerinden uzaklaşırken aşırı hız yaptığını fark etti ve ayağını gaz pedalından biraz kaldırdı. Usta bir sürücü sayılırdı. Ama denizi geçip dereye varmışken pis bir kaza yapıp kendini yakmak istemezdi. Yavaşladı. Daha doğrusu normal bir sürate döndü. Ve ilk sokaktan saparak Levent'ten uzaklaşmaya başladı. Tilki hala kucağında oturan küçük çocuğa baktı bir an. Ağlamasını, bağırıp çağırmasını, tepinmeye kalkışmasını beklemişti. Oysa çocuk gayet sakindi. Sanki çaresizliğini büyük bir insan gibi tevekkülle kabullenen davranış içindeydi. Ya da henüz başına gelen felaketi idrak edemeyen bir safiyetti bu. Bu yaşına kadar çocuklarla bir ünsiyeti olmamıştı Sedat'ın. Bir an ne yapacağını, çocuğa nasıl davranacağını kestiremedi. Şayet bağırıp çağırsa, ağlasa mesele kolaydı. Hiç çekinmeden şiddete başvurur, yüzüne okkalı iki tokat atıp sustururdu onu. Ama çocuğun gıkı çıkmıyordu. Bir daha baktı Alp'in yüzüne. Bakur hatlara sahip, mağrur ve korkusuzdu. Sevimliydi de üstelik. Alnına dökülen saçları babası gibi sapsarıydı. Çocuğun babasına ne kadar benzediğini de o zaman anladı. O güzel annesinden hiçbir şey kapmamıştı sanki. Bir süre daha dikkatle inceledi Alp'i. Yüzünden kar maskesini hala çıkarmamıştı. Maskenin altındaki dudakları kıpırdadı. "Korkuyor musun?" diye sordu. Çocuk garip garip onu süzüyordu. "Hayır," dedi yalnızca. Gülümsedi Sedat. "Aferin. Erkek adam korkmaz. Adın ne senin?" "Alp." "Soyadın?" "Keskin. Peki kaç yaşındasın?" 5. "Yani kocaman adamsın ha?" "Hayır. Ben daha çocuğum." "Ama korkmayan bir çocuk, öyle mi?" Oğlan bu soruya cevap vermedi önce. Sustu. Başını çevirip kar maskesini çoktan başından çekip alan Hasan'ın ürkütücü yüzüne baktı. Ondan çekinmiş olmalıydı ki yine Sedat'a dönüp mırıldandı. "Okula dönmeyecek miyiz?" "Hayır Alp," dedi Tilki. "Bir süre bizim misafirimiz olacaksın." "Misafir mi? Nerede?" "Gidince görürsün." Küçük çocuğun hafifçe gözleri dolar gibi oldu. "Ben eve dönmek istiyorum," diye dokunaklı ve ağlamaklı bir şekilde mırıldandı. "O da olacak Alp, merak etme. Baban gelip seni alacak." "Ne zaman?" "Yakında. Çok yakında." "Ama ne zaman?" Tilki Sedat tekrar gülümsedi. "Sanırım seni özlediği zaman," diye fısıldadı çocuğa. Alp susmuş, ufacık beğeniyle durumu muhakeme etmeye çalışıyordu. Akşam babası eve dönünce zaten kendisini özlemiş olurdu. Demek ki kucağında oturduğu amcanın bahsettiği misafirlik fazla uzun sürmeyecekti. Yine de anlamadığı bazı şeyler vardı. "O cebine soktuğun tabanca oyuncak mı?" diye sordu. "Hayır, değil Alp. O sahici bir tabanca." "Peki, Şükrü amcayı neden vurdunuz? O size bir şey yapmadı ki." "Şükrü amca mı? O da kim?" "Ha, seni getirip götüren arabanın şoförü mü?" Çocuk sessizce başını salladı. "Öyle gerekiyordu evlat. Bize karışmaya kalkıştı." Çocuk gayet masumane bir şekilde mırıldandı. Siz beni kaçırdınız değil mi? Ben sizin misafiriniz değilim. 5 yaşındaki çocuğun muhakemesi tilkiyi şaşırtıyordu. Yok canım, seni niye kaçıralım ki? Dedim ya, sadece baban seni özleyinceye kadar misafirimiz olacaksın. Beni bırakmak için babamdan para isteyeceksiniz. Biliyorum, siz kötüsünüz. Hasan dayanamayıp homurdandı. Abi çaksana şu velidin ağzına bir tokat. Yol boyu dırdırını mı dinleyeceğiz piçin? Şımarık bok. Amma kafa ütüledi be. Hasan gerginliğini hala üstünden atamamışa benziyordu. Sedat kötü kötü arkadaşına baktı. Tek kelime söylemedi. Ama Hasan o bakıştan hemen etkilenmiş ve şikayetini kesmişti. Tilki sakin sakin çocuğun saçlarını okşamaya devam etti. Çalan telefona Nilüfer daha yakındı. Dürdane'nin hareketlendiğini görünce ''Dur ben bakarım'' dedi ve yürüdü. Almacı kaldırdı. ''Alo?'' Karşı tarafta pek çıkaramadığı bir erkek sesi vardı. ''Affedersiniz, Emre Keskin Bey'in evi değil mi?'' ''Evet, buyurun.'' ''Şey efendim, ben bebe çocuk yuvasının sahibiyim.'' Adamın sesi ürkek ve telaşlıydı. Genç kadın hemen bir aksiliğin olduğunu sezinlemişti. Yüreği birden hızla çarpmaya başladı. ''Evet, ne var? Siz Alper annesi misiniz? Ne oldu?'' Nilfer'in vücudu birden buz kesmişti. Şimdiye kadar yuvadan hiç telefon geldiğini hatırlamıyordu. Mutlaka kötü bir şey olmuştu ve ilk aklına gelen de trafik kazası ihtimaliydi. Bazen o sokaktan arabalar yıldırım hızıyla geçiyor, ufak bebelerin dalgınlıkla okula ya da servis arabalarına yetişmek için yola fırlayabileceklerine dikkat etmiyorlardı. ''Şey hanımefendi, az önce müessif bir vaka oldu burada. Oğlunuz kaçırıldı.'' Boğazı düğümlendi birden Nilfer'in. Bir an konuşamadı. Gözleri irileşti. Adamın söylediklerini yanlış işitip işitmediğini anlamaya çalıştı. Ardından müthiş bir titreme kapladı bedenini. Nihayet zar zor dudaklarından kelimeler döküldü. ''Ne dediniz? Kaçırıldı mı?'' ''Üzgünüm hanımefendi ama evet. İki silahlı kişi az önce okul kapısının önünde silah zoruyla oğlunuzu kaçırdı.'' Nilüfer bayılacak gibiydi. ''Yoksa bir şaka mıydı bu? Münasebetsizce yapılmış bir eşek şakası. Ama kim ona böyle bir şaka yapmaya kalkışabilirdi ki sabahın köründe?'' Her şey gözlerinin önünde uçuşmaya başladı. Artık hattın öbür ucundaki kişinin söylediklerini duyamıyordu. Bu bir şaka filan değildi. Gerçeğin ta kendisiydi. Beyninin uyuştuğunu, her an oraya yığılacağını hissediyordu. Son hatırladığı, Dürdane'nin kendisine doğru koştuğu oldu. Sonra paldır küldür yere yuvarlandı. Kamyonet Karaköy'e geldiğinde, şoför mahallinde oturan Ökkeş, arabayı uygun bir yere çekerek eliyle arka bölmeye vurdu. Tilki Sedat'ı indireceklerdi. Tilki kucağındaki çocuğu Hasan'a uzattı. ''Tut oğlanı. Dikkatli ol. Çocuğa en ufak bir fiske vurmayacaksın. Anlaşıldı mı? Ona gayet iyi bakacaksınız. Ben akşam depoya geleceğim.'' Hasan çocuğu yanına çekti. ''Tamam abi, merak etme. Her şey istediğin gibi olacak.'' diye teminat verdi. Tilki kamyonetin arka kapısını hafifçe aralamıştı. Güneşsiz günün gri aydınlığına baktı bir süre ve sonra usulca kamyonetten atladı. Tamamen normal bir iş günü yaşanıyordu Karaköy'de. Ama Sedat yaşamında yepyeni bir merhaleye ilk adımını attığını hissediyordu. Kamyonet hızla yoluna devam etti ve Galata Köprüsü'nü geçerek Eminönü'nden Balat istikametine saptı. Az sonra ayarlanan deponun önüne gelmiş ve bir geri manevrayla kamyonetin arkasını demir kapıya kadar sürmüştü. Önce Ökkeş atladı dışarıya. Çevreden emin olmadıkça yükleri boşaltmayacaklardı. En kritik anlardan biri de buydu. Adanalı sakin görünmeye çalışarak etrafına baktı. Ne de olsa bu yörede tanınan biriydi ve her an aşina bir yüze rastlayabilirdi. Nitekim az ilerideki ufak bakkalın önünde balıkçı Salih Kaptan duruyordu. Özellikle Hasan'ın kahveden kumar arkadaşıydı. Onu görürse hiç çekinmeden yanına damlardı. Lanet olsun diye homurdandı içinden. Salih Kaptan'ın gitmesini beklemek zorundaydı. Kaptan görmüştü Ökkeş'i. Önce uzaktan elini salladı. Ökkeş de ona elini sallayıp işi varmış gibi bakışlarını kaçırdı ve kamyonetin etrafında turladı. Fazla ilgilenmediğini görürse belki çeker gider diye düşünmüştü. Fakat Salih kaptan ufak sent bakkalıyla yeterince çene çaldığını düşünmüş olmalıydı ki laflaşacak yeni birini bulmanın sevinciyle seslendi. Hop dedik Adanalı. Ne o? Yoksa bunca yıllık kaptana bir selamı da çok mu görüyorsunuz? Adam yaklaşıyordu. Estağfurullah Salih kaplan, o nasıl söz? Diye mırıldandı Ökkeş. Elinde tuttuğu kehribar tesbihini imamesinden sallayarak yanına geliyordu. Öyle öyle. Buğuntuya getirme. Geçen hafta kahvede çevirdiğimiz oyundan sonra sen de sevgili arkadaşın Hasan Deyus'u da kirişi kırdınız. Biraz ayıp olmuyor mu? Yakışır mı bu davranışınız? Hocana ters düşmüyor mu? Parayı kaptınız ve toz oldunuz. Eyvah diye geçirdi içinden Ökkeş. Şimdi askıntı olacak ve bir süre gitmeyecekti başından Salih kaptan. İçini bir korku kapladı. Kamyonetin içindeki çocuğun bağırmasından, bir şekilde sesini duyurmasından korktu. Herif zaten uyanık geçinmeye çalışan, yarın teki diye düşündü. Kamyonetin içinden akseden bir çocuk sesi duyarsa, haklı olarak pirelenirdi. Çalışıyoruz be abi, diye homurdandı. Şu sıralar işler yoğun. Eve pestil gibi dönüyoruz inan. Kahveye çıkacak halimiz bile olmuyor. Salih kaptan pişkin bir edayla sırıttı. Hadi sen neyse. İşin olabilir. Amenna. Ya o işsiz güçsüz Deyus arkadaşına ne oldu? Bizden tırtıkladığı parayı bitiremedi mi yoksa? Ortalarda görünmüyor. Çocuklara sordum. Bizim kahveye de düşmüyor. Başka bir kahveye de dalmış olabilir mi? Ökkeş sanki kamyonetiyle meşgul oluyormuş gibi şoför mahallinin kapısını açmış, içeride bir şeyler arıyormuş gibi oyalanmaya başlamıştı. Meşgul olduğunu görürse belki gider diye düşünüyordu. Plan gereği dış ortamı yeterince emniyetli gördükten sonra deponun içindeki Hayri Usta ile Tilki'nin sevgilisine kapıyı içeriden açmaları için paralı şekilde vuracak, ondan sonra kamyonetin kapısını açacaktı. Ama Hasan'ı tanırdı. Kafasını atıp gözü dönerse olacakları beklemez kamyonetten fırlayabilirdi. Kaptanın Deyus diye hitap etmesi kim bilir Hasan'ı şimdiden ne kadar kızdırmış olmalıydı. Bir başka zaman yüz yüze olsalar kaptan asla böyle konuşamaz, Hasan'dan çekinirdi. Ama şimdi onu ortada görmediği için kızgınlığını kusuyordu. Bilmiyorum be kaptan. Hasan'ı o günden beri de ben de görmedim. Görmüşsündür Ökkeş, görmüşsündür. Siz ikiniz aynı kaba sıçarsınız, bilmez miyim? Ama ayıp oluyor Salih kaptan. Günahımızı alıyorsun. Boş versene sen. Adamın gitmeye niyeti yoktu. İçini dökecekti. Yine de biraz rahatladı Adanalı. Bu konuşmaları mutlaka kamyonetin içinden duymuş olmalıydı Hasan. Kendini tuttuğuna göre bundan sonra da sabretmesini bilirdi. En iyisi buradan uzaklaşmam diye düşündü. Kendisi ayrılmadıkça kaptan da yakasını bırakıp deponun önünden gitmeyecekti. Kamyonetin kapısını kapatıp kilitledi. Hasan'la çocuğu kamyonetin içinde bırakıp uzaklaşmak hiç de akıl kârı değildi ama o an aklına başka bir şey gelmedi. Herifi atlatır atlatmaz geri dönerim diye düşündü. Ama ikinci aksilik de o zaman meydana geldi. Kamyonetin arkasından hafif bir çocuk çığlığı yükselmişti. Belli belirsizdi. Ama Ökkeş o sesin kaynağını çok iyi biliyordu. Kaptanın kaşları çatılmıştı. O ses de ne ulan? Diye sordu. Adanalı duymamış gibi davranarak ne sesi? Diye mırıldandı. Adam tuhaf tuhaf kamyonete bakmıştı. Duymadın mı sen? Hadi kaptan yürü gidelim. Ses filan yok. Sen hayal görüyorsun galiba. Salih kaptan sırıttı. Ulan yoksa o Deyus arabada mı? Beraberdiniz değil mi? Garanti beni gördü ve saklandı. Oynattın mı kaptan? Ben halden dönüyorum. Senin Hasan'ın bu saatte kıçında pireler uçuşuyordur daha. Hiç o bu saatte yataktan çıkar mı? Güldürme beni. Hadi yorgunluktan ölüyorum. Gidelim de Zeki'nin kahvesinde demli bir çay içelim. Ökkeş adamın koluna girmiş, adeta çekerek uzaklaştırmaya başlamıştı. Kaptan söylendi. Çaylar senden ama. Tamam tamam uzatma. Benden olsun. Kamyonetin içinde Ökkeş'le kaptanın konuşmalarını dinleyen Hasan bir an boş bulunmuş ve çocuğun ağzını kapattığı elini biraz gevşetmişti. Zaten adamdan ürken Alp bunu fırsat bilip bağırmıştı. O küçücük beyniyle bile kendisini kaçıranların bir paniğe kapadıklarını anlamıştı. Ama hata ettiğini de çabuk anlamıştı. Hasan'ın iri pençesi bu kez ağzını öyle örtmüştü ki nefes almakta zorlanıyordu. Minicik elleriyle ağzını kapatıp sıkan iri parmakları asılmış ama yerinden bile oynatamamıştı. Debelenip çırpınması nafileydi. Gözleri kararır gibi oldu. Hasan çocuğun kulağına fısıldadı.
Ulan piç, bunu bir daha denersen anam avradım olsun seni boğarım. Ne senin ne de tilkinin gözünün yaşına bakmam. Duydun mu beni?
Adam fısıltı halinde konuşuyordu. Ama küçük çocuk onu duymaktan çok nefes alma gayreti içindeydi ve çoktan susmuştu zaten. Hasan kısık kısık homurdanmaya devam etti. Ama artık çocukla değil kendisiyle konuşuyordu. İlk pişmanlık emareleri başlamıştı içinde. Bu işi yüzlerine gözlerine bulaştıracaklardı. Daha ilk aşamada çocuğu depoya bile sokamamışlardı. Ardından okkalı bir küfür savurdu. Tilki her şeyi mükemmel planladığını söylemişti bir de. Bok planlamıştı. Kendi mülküne bile giremiyordu. Neresi mükemmeldi bunun? Sedat'ı gözünde fazla büyüttüklerini düşünüyordu şimdi. Kör Behzat'ın adamı olmasıyla onu erişilmez, karanlık dünyanın en üst seviyesinde bulunmaz Hint kumaşı sanmışlardı. Fidye işi yatacaktı. Silah çekip insan kaçırmak kolaydı. Hele ufacık bir bebeği. Ama ya sonrası? İşte böyle apışıp kalırlardı. Hem niye yolun yarısında kamyonetten inip uzaklaşmıştı Sedat? Neden çocuğun depoya sokulması sırasında yanlarında olmamıştı? Korkmuş muydu? Yoksa başlarına gelecekleri biliyor muydu? Böyle giderse akşama kalmaz polis hepsini armut gibi toplardı. İçini sıkıntı ve öfke bastı. Neyse ki kucağındaki velet korkmuş ve kımıldamadan duruyordu artık. Fakat böyle saatlerce Ökkeş'in dönüşünü bekleyemezdi. Dışarıdaki tüm konuşmaları duymuştu. Ökkeş'in dönüşü zaman alacaktı. Şu an tek istediği kucağındaki çocuktan kurtulmaktı. Sanki çocuğa depoda bekleyen Hayri ile Mine'ye teslim ederse bu pislikten yakayı sıyıracakmış gibi hissediyordu kendini. Bir an Adanalı'yı beklemeden kamyonetten inip deponun kapısını daha önceden Tilki'nin söylediği tarzda parolalı vurarak çocuğu içeridekileri teslim etmek hevesine kapıldı. Burası onun mülküydü. Kendi deposunun önünde görülmek kimsenin dikkatini çekmezdi. Kapıyı vurup içeriye süzülmesi 1-2 saniyeyi çekerdi. Ama ya tanıdık birisi o an kucağında çocukla görürse ne olurdu? Nasıl bir açıklama yapabilirdi? Kötü haber çabuk yayılırdı. Az sonra bütün televizyon kanalları haberi alınca tüm memleket kaçırma olayını öğrenecekti. Belki şimdiden televizyonda çocuğun resimleri gösteriliyor olabilirdi. Bir küfür daha savurdu. Ökkeş'e söylenmeye başladı. Bu işe balıklama atlayan, Tilki'nin teklifini hemen kabul eden oydu. Kafasız Adanalı diye homurdandı. Başlarını büyük bir belaya sarmışlardı. Boyundan büyük işe kalkışmanın sonucuydu bu. Yapacağı bir şey yoktu artık. Kamyoneti terk etmeyi gözü yemedi. Ökkeş'in gelişini bekleyecekti. 7. ayrımın sonu, sayfa 68, devamı 8. ayrımda.